Ayrım 12.
Büyükler, kıskançlıktan doğan özür dilemelerinde bile, ben senin gibi genç değilim canım ama, bunu ortaya koyarlar. Çağımızda hiç değilse çocukların kötü işlerde çalışmaktan kurtarılması, daha önceki kuşakların katlandığı geleneksel sömürülere son verilmesini ilerleme sayan yaygın bir inanç vardır. Aslında çocukların çok fazla ilgi gördüğünden kıskançlıkla yakınanlar bile vardır. Şımartılmıştır çocuklar. Ben senin yaşındayken sözü, kadınlar kolay yaşıyor sözüyle aynı anlama gelir hemen hemen. Bu mutluluk mitinin ardında saklandığı en büyük kalelerden birisi, çocukların toplumun geri kalan kesiminden katı bir biçimde ayrılmalarıdır. Çocukları belirleyen özelliklerin abartılması, amaçlandığı gibi çocukları hemen hemen ayrı bir ırk durumuna sokmuştur. Yaş ayrımı gözeten toplumun eksiksiz bir örneğidir parklarımız. Analar ve küçük çocuklar, narin dokunulmazlar için ayrılmış özel bir oyun alanı, burada başka kimseyi bulamazsınız, sanki Tanrı buyruğuyla yasaklanmış gibi. Gençler için spor alanları ya da yüzme havuzları, genç çiftler ve öğrenciler için ağaçlıklı, gölgeli köşeler, yaşlılar için de banklar. Bu yaş ayrımı tüm çağdaş bireylerin yaşamı boyunca sürer. Bir kez kendi çocukluklarından çıktıktan sonra insanların çocuklarla ilişkisi çok azalır. Kendi çocukluklarında da daha önce gördüğümüz gibi katı bir yaş ayrımı vardır. Öyle ki büyükçe bir çocuk küçüklerle dolaşmaktan utanır. Hadi bakalım toz ol, git kendi yaşıtlarınla oyna. Okul yaşamı boyunca ki bu çağımızda oldukça uzun bir zaman sürer, çocuk hep kendisinden 1-2 yaş büyük ya da küçük olanlarla bir aradadır. Okullarda gittikçe katılaşan bu derecelenmeleri yansıtır. Orta birinci sınıf, orta ikinci sınıf ve bunun gibi diye çok karmaşık bir ilerleme ve mezuniyet sistemi vardır. Son zamanlarda anaokulu ve ya da çocuk yuvalarından mezun olmak bile yaygınlaşmıştır. Böylece kendini yenileyecek yaşa gelince, çocuğun kendi dar yetişkinler çevresi dışında kimseyle ilişkisi kalmaz. Çocuklarla hiç kalmaz. Çocukluğu çevreleyen kült yüzünden insan kendi çocukluğunu bile güç anımsar. Çoğu zamanda bütün bütün unutur. Çocukken kendisini bu mite göre kalıplamaya çalışmış, öteki çocukların hepsinin kendisinden daha mutlu olduğuna inanmıştır. Sonra delikanlılığında da kendini umutsuz bir başıboşluğa, eğlenceye, yeni yetmeliğin baştan sona gerçekten korkunç olduğu bir zamanda insan bir kere genç olur duygusuna kaptırmış olabilir. Ama gerçekten genç olanlar yaşın farkında değildirler. Gençlik gençlerle harcanır gider. Ve gerçek bir akıcılık içinde yaşarlar. Kendinin farkında olma duygusu yoktur ortada. Mutluluğun böyle artık elinizden gittikten sonra anımsanmak üzere biriktirilmesi ancak yaşlıların düşünebileceği bir şeydir. Çocukluk çağıyla ilişkilerin kopuk olması, her genç yetişkini çocukken belki de kendisinin nefret ettiği çocukluğu romantikleştirmeye götürür. Ve bu böyle kısır bir döngü içinde sürüp gider. Genç yetişkinler çocuklardan yapay bir biçimde kopmalarının yarattığı boşluğu doldurmak için umutsuz bir çabayla kendileri çocuk sahibi olmaya girişirler. Oysa istenmeyen gebelikler, şımarık çocuklar, çocuk bakıcıları, okul sorunları, çocuklar arası kıskançlıklar ve kavgalarla başları derde girdiğinde kısa bir süre için gene çocukların da bizler gibi yalnızca birer insan olduğunu düşünmeye zorlanırlar. Öyleyse çocukluğun yetişkinlerin kafasında ne olduğuna değil de gerçekten ne olduğuna bakalım. Mutlu çocukluk mitinin çocukların gereksinmelerini karşıladığı için değil de yetişkinlerin gereksinmelerini karşıladığı için bu denli çok tutulduğu açıktır. Yabancılaşmış insanlardan oluşan bir kültürde herkesin yaşamında üzüntülerden ve sıkıntılardan arınmış iyi bir dönem bulunduğu inancı kolay kolay yok olmaz. Elbette bu mutlu dönemin yaşlılığa rastlatılması beklenemez. eskiden yaşanmış olması daha uygundur. Böylece çocukluk ya da çocuklarla ilgili her türlü tartışmayı saran romantik hava açıklanmış olur. Çocukları adına herkes kendine göre özel bir düşü paylaşır. Böylece yaş ayrımı bir sınıf olarak çocukların ezilmesini arttıracak biçimde var gücüyle etkisini sürdürmektedir. 20. yüzyılda bu ezilme nelerden kaynaklanmaktadır? Bedensel ve ekonomik bağımlılık. Kültürümüzde çocukların yetişkinlere göre doğal olan bedensel zayıflıkları, daha güçsüz, daha küçük olmaları, ödünlenmek şöyle dursun vurgulanmaktadır. Çocuklar yasalara göre hala ikinci derecedirler. Toplumsal haklardan yoksundurlar. Rastgele bir anne babanın mülküdürler. Çocukların iyi ana babaları olsa bile dünyada iyiler kadar kötü insanlar da vardır. Kötü insanların çocuk doğurma olasılığı da oldukça büyüktür. Her yıl gördüğümüz çocuk dövme ve öldürme olayları, yalnızca mutsuz olan çocukların aslında talihli çocuklar olduklarını kanıtlar. Bunun daha da kötüsü olabilir. Bu tür olayların doktorlarca rapor edilmesi son zamanlarda başlamıştır. Çocuklar büyük ölçüde ana babalarının insafına kalmışlardır. Bununla birlikte ana babaları olmayan çocuklar daha da kötü durumdadırlar. Tıpkı bekar kadınların, bir kocanın koruması altında bulunmayan kadınların, evli kadınlardan daha kötü durumda olmaları gibi. Ana babasız çocukların, istenmeyenlerin atıldığı yetimhanelerden başka gidecek yerleri yoktur. Gene de çocukların ezilmesi, her şeyden çok ekonomik bağımlılıktan doğmaktadır. Annesinden 50 kuruş sızdırmaya çalışan bir çocuğun halini gören herkes, çocuğun utanmasının temelinde ekonomik bağımlılığın yattığını anlar. Para veren akrabalar çoğu zaman en çok sevilen akrabalardır. Ama paranın doğrudan çocuğun kendisine verilmesi gerekir. Açlıktan ölmese de, çocukların kendilerine göre işleri olsa açlıktan ölmezler. Ayakkabı boyayan, dilenen, çeşitli işler çeviren kara derili çocuklar, gazete satan işçi sınıfından beyaz olanlar çevrelerinde gıptayla karşılanır. Çocuk, yaşayabilmek için efendilerine bağımlıdır. Bağımlılık da kötü bir durumdur. Bu denli aşırı bağımlılık, karşılığında yenen ekmeğe değmez. Çağdaş metin dayandığı en can alıcı noktalardan birisi bu alanda çıkar karşımıza. Bize hep çocukluğun büyük bir ilerleme gösterdiği söylenir. Bu da aklımıza hemen Dickens'ın yarattığı, kömür ocaklarında sürünen o yoksul, kuru çocuk imgesini getirir. Oysa bu bölümün başında verdiğimiz kısa çocukluk tarihinde, sanayi çağının başlangıcında orta sınıf ve üst sınıf çocuklarının çalışmadıklarını, tersine sıkıcı bir okul binası içinde güvence altında Homer ve Latince dil bilgisi okuduklarını gördük. Alt sınıf çocuklarının babalarınınkinden başka ayrıcalıklara sahip olmadıkları, sınıflarının tüm üyelerinin katlanmak zorunda oldukları insanlık dışı işkenceleri paylaştıkları doğrudur. Öyle ki işsiz güçsüz Emma Bovary'lerin, küçük Lord Fauntleroy'ların bulunduğu sıralarda yaşamlarını ve ciğerlerini ilkel dokuma fabrikalarında yitiren kadınlar, başıboş dolaşıp dilenen çocuklar vardı. Değişik ekonomik sınıflardan çocukların yaşamları arasındaki ayrılık, kadınların oy hakkını kazandığı günlere ve zamanımıza dek süre gelmiştir. Orta sınıfların üretici sürüsü olan çocuklar, bugünkünden çok daha ruh karartıcı şeylere katlanıyorlardı. Kadınlar da öyle. Ama bunları dengelemek üzere, kendilerini ekonomik bakımdan destekleyen efendileri vardı onların. Oysa alt sınıftan çocuklar, yalnız çocuk olduklarından değil, genellikle sınıfsal temelleri yüzünden sömürülüyorlardı. Çocukluk miti onlara uygulanamayacak ölçüde lüks bir şeydi. Burada gene çocukluk mitinin nasıl rastgele yaratıldığına, yalnızca orta sınıf aile yapısının gereksinmeleri karşılamak üzere ısmarlanarak yaratıldığına iyi bir örnek görüyoruz. Evet, diyeceksiniz ki, işçi sınıfı çocukları da bu mitin koruyuculuğunda olsalar daha iyi olurdu kuşkusuz. Hiç değilse yaşamlarını yitirmezlerdi. Ruhsal yaşamlarını bir dershanede ya da büroda terleyerek harcarlardı, öyle mi? Anlamsız bir sorudur bu. Başka ülkeye göre zengin sayılacaklarından, Amerika'daki karaderillerin çektiklerinin gerçekten acı çekmek sayılıp sayılamayacağını sormak gibi. Acı acıdır. Hayır, burada çok daha geniş düşünmemiz gerekir. Örneğin, önce ana babaları neden sömürülüyordu bu çocukların? O kömür ocaklarında herhangi bir insanın bile ne işi vardı bir kere? Çocukların yetişkinler gibi sömürülmelerinden önce, yetişkinlerin bu ölçüde sömürülmesine karşı çıkmak gerekir. Çocukları, yetişkinler yaşamının belalarından birkaç yıllığına kurtarmaktan çok, bu belaları ortadan kaldırmaktan söz etmeliyiz. Sömürünün bulunmadığı bir toplumda, çocuklar yetişkinler gibi, hiçbir sömürü söz konusu olmadan, yetişkinler de çocuklar gibi, hiçbir sömürü söz konusu olmadan yaşayabilir. Kadınların ve çocukların katlanmak zorunda oldukları ayrıcalıklı tutsaklık durumu, efendilerin koruyuculuğu altında olmak, özgürlük değildir. Çünkü özgürlüğün temeli, insanın kendi yaşamını kendisinin düzenleyebilmesidir. Bağımlılıktan da eşitsizlik doğar. Cinsel baskı. Freud, çocuğun tattığı ilk doygunluğun bebeğin, annesinin memesinden aldığı doygunluk olduğunu göstermiştir. Çocuk bu doygunluğu yaşamı boyunca yeniden kazanmaya çalışır. Freud, yetişkinlerin koruması altında çocuğun gerçeklik ilkesinden kurtulduğunu ve oynayabildiğini de, oyun başka bir amaca ulaşmak için değil, salt zevk almak için yapılan bir eylemdir, göstermiştir. Gene cinsel bakımdan çocuğun çok biçimli olduğunu, ancak sonraları yönelmeler ve baskılarla yetişkinlerin cinsel organlardan zevk alma düzeyine getirildiğini kanıtlamıştır. Freud, aynı zamanda yetişkinlikteki nevrozların çocukluk sürecinden doğduğunu da ortaya çıkarmıştır. Prototip çocukta salt zevk alma yeteneği bulunsa bile, bu hiçbir zaman çocuğun yeteneğini sonuna dek kullanabileceği anlamına gelmez. Çocuk, yaratılışı gereği zevk almaya yatkın olsa da, toplumsallaştığı, bastırıldığı ölçüde bu yatkınlığını yitirir demek daha doğru olur. Bu da hemen başlar. Gerçeklik ilkesi için yetişkinliğe dek beklenmez. Bu ilke çocuğun yaşamına, onun küçük ölçülerine göre hemen girer. Çünkü böyle bir gerçeklik ilkesi var olduğu sürece çocuğu bunun tatsızlığından korumaya çalışmak bir çeşit yalancılık olacaktır. Olsa olsa çocuk geciktirilmiş bir baskı sürecinden geçirilecektir. Oysa çoğu zaman bu baskı, çocuk anlayabilecek duruma gelir gelmez bütün düzeylerde başlar. Gerçekliğin çocuğun üstünden ellerini çektiği mutlu bir dönem yok gibidir. Çünkü aslında baskı, çocuk doğar doğmaz başlar. Çok iyi bilinen saatle mama verme düzeni, bunun en aşırı örneklerinden birisidir. Robert Stoller'e göre, bebek daha 18 aylık olmadan temel cinsel ayrım gözetme çocukta yerleşir. Yukarıda gördüğümüz gibi bu süreç, kendi içinde anneye karşı cinsel dürtünün bastırılmasını gerektirir. Demek ki ta baştan bebeğin çok biçimli cinselliğinin ortaya dökülmesi engellenmektedir. Günümüzde kendi kendini tatminin normal sayılması için bir kampanyanın yürütüldüğü bir zamanda bile, çocukların çoğunun daha beşikteyken kendi vücutlarıyla oynamaları engellenmektedir. Çocuk memeden kesilir, tuvalete gitmeyi öğrenir. İkisi de ne denli erken olursa o denli iyidir. Bunların ikisi de çocuk açısından zedeleyicidir. Baskılar gittikçe artar. İdeal olarak eksiksiz, koşula bağlı olmayan, bir doyum olarak düşünülen anne sevgisi de baba sevgisi gibi çocuğu toplumsal bakımdan onaylanan davranışlara daha iyi uydurabilmek için kullanılır. Son olarak da çocuktan babayla kendisini etkin bir biçimde özdeşleştirmesi beklenir. Babasız evlerde bu özdeşleşme bir süre sonra çocuk okula başladığı zaman olur. Yeni yetmeliğe dek çocuktan cinsellikle ilgisi olmayan, ya da gizlilik içinde cinsel bir yaşam sürmesi beklenir. Çocuğun cinsel gereksinmeleri bulunduğunu kabul etmesine izin bile verilmez. Çocuğun böyle cinsellik dışı yaşamaya zorlanması, onda aşırı hareketlilik ve saldırganlık ya da bunun yerine miskin bir yumuşak başlılık yaratan bir duygusal gerginliğe yol açar. Bu da çevremizdeki çocukların her birini birer sorun durumuna getirir. Aile baskısı. Aile yaşamının ince psikolojik baskıları üzerinde uzun uzun durmak gereksiz. Kendi ailenizi düşünün. Bu yetmiyorsa siz gerçekten mutlu bir aileden gelen o milyonda bir kişi olduğunuza inanıyorsanız, o zaman R.D. Lang'in Mutlu Aile Oyunu üzerine yazdığı yapıtlarından bazılarını, özellikle Politics of the Family'sini, Aile Politikası, okuyun. Lang, ailenin iç dinamiklerini ortaya çıkarır. Bu dinamiklerin sıradan bir aile üyesi tarafından görülemeyeceğini açıklar. Dışarıdan bakan birisi çoğu zaman şu tek şeyi apaçık görür. Olup bitenin ortaya çıkarılmasına karşı tüm ailenin ortaklaşa geliştirdiği direnmeler vardır. Sonra herkesin karanlıkta kalabilmesi, karanlıkta kaldıklarının karanlıkta kalabilmesi için geliştirilmiş karmaşık stratejiler vardır. Bir aile imgesini sürdürebilmek için hakikatten vazgeçmek gerekir. Bu düş ancak düşü paylaşan herkesin içinde bulunduğu sürece var olabileceğine göre, düşten vazgeçen herkesin içindeki aileyi de yıkar. Şimdi de çocukları kendi ağızlarından dinleyelim. Gene Wright'tan alıyorum. 4 yaşına kadar adının çeneni kapa olduğunu sanan bir erkek çocuktan söz ettiler bana. Bir erkek çocuk, annesiyle babası arasında büyük bir kavgaya tanık olmuş ve annesinin babasını boşanmayla tehdit ettiğini duymuş. Ertesi gün okuldan dönünce annesine sormuş, "Boşandınız mı?" Daha sonra annesinin boşanmaması yüzünden çok büyük bir umut kırıklığına uğradığını anımsıyor. 9 yaşında bir erkek çocuğa, kendisini kampta görmeye gelen babası, evi özleyip özlemediğini sorduğunda çocuk hayır demiş. Babası sonra ona öteki çocukların evlerini özleyip özlemediğini sormuş. "Birkaç kişi özlüyor," demiş çocuk. "Evde köpekleri olanlar." Bu alıntıların gerçekten eğlenceli bir yanları varsa, içinde yaşadıkları mazoşist cehennemi anlayamayan ya da kabul edemeyen çocukların iştenliğinden geliyor bu. Eğitim baskısı. Baskıların perçinlenişi okulda olur. Çocukta hala kalmış özgürlük yanılsaması varsa, bunlar da kısa zamanda yok edilir. Her türlü cinsel etkinlik ya da bedensel güç özgürlüğü yasaklanır. Çok ağır bir biçimde denetlenen oyunlar ilk kez burada başlar. Çocukların oynamaktan aldıkları doğal zevk artık onları topluma daha iyi uydurabilmek, baskı, için kullanılır. Elle boya sürerek en iyi resmi Larry yaptı. Aferin ona, annen seninle kıvanç duyacak. Bazı liberal okulların hepsinde iyi öğretmenlerin çocukları gerçekten ilgilendirecek konular ve uğraşlar bulmaya çalıştıkları doğrudur. Böylece sınıfın düzenini sağlamakta kolaylaşır. Ama gördüğümüz gibi ayrımla oluşturulan sınıfın baskıcı yapısı yüzünden öğrenmeye karşı duyulan her türlü doğal istek, sonunda ister istemez okulun temelde disipline dönük yapısına hizmet eder. Bu düzenin içine meslek sevgisiyle giren genç öğretmenler buna karşı çıkarlar. Çoğu umutsuzluk içinde öğretmenliği bırakır. Hapishane gibi bir okulda olduklarını unutmuş olsalar bile, şimdi her şeyi görerek anımsarlar. Bir süre sonra liberal hapishanelerle o denli liberal olmayan hapishaneler arasındaki ayrımı fark etseler bile, tanımı gereği hapishanedir bu okulların hepsi. Çocuk bu okullara gitmeye zorlanır. Bunun kanıtı, kendi başına bırakılsa çocuğun bu okullara hiçbir zaman isteyerek gitmeyeceğidir. Okul bitti, tembeller evine gitti, kalem de yok, kitap da, öğretmenden azar da. Açık kafalı eğitimciler kendi içinde ilginç olan disiplinli uğraşlardan oluşan okul sistemleri geliştirmiş olsalar da, bunlar da çocukları okula çekmeye ve kandırmaya hiçbir zaman yetmemiştir. Çünkü çocukların meraklarını onların istediği biçimde onların gönlüne göre gidermek için kurulan bir okul, okul olmaktan çıkar. Gördüğümüz gibi yapısal tanımına göre çağdaş okul, baskıyı uygulamak amacıyla kurulmuştur. Çocuk, gününün çoğunu bu zorlayıcı yapının içinde ya da ev ödevi hazırlayarak geçirir. Geriye kalan kısacık zamanda evdeki ufak tefek işlerle, görevlerle dolar. Çocuk, sonu gelmez aile tartışmalarını dinlemek ya da bazı liberal ailelerde aile toplantılarına katılmak zorunda kalır. Eve çocuğun güler yüz göstermek zorunda olduğu akrabalar gelir. Çoğu zaman gitmemezlik edemeyeceği kilise ziyaretleri vardır. Arada kalan kısa zaman sürelerinde ise özellikle çağdaş orta sınıf ailede çocuk denetlenir, böylece girişim ve yaratıcılık gücünün gelişmesi önlenir. Oyun malzemelerinin seçimini onun adına başkası yapar, oyuncaklar ve oyunlar. Oyun alanı başkalarınca çizilmiştir, jimnastik salonları, parklar, oyun alanları, kamp yerleri. Oyun arkadaşlarının seçiminde çocuk, kendi ekonomik sınıfından çocuklarla sınırlanmıştır. Kent dışındaki alanlarda da kendi okulundan çocukların ya da ana babasının arkadaşlarının çocuklarının dışında kimseyle oynayamaz. İstemediği kadar çok sayıda düzenli grubun içine girmek zorunda kalır. Erkek izciler, yavru kurtluklar, kız izciler, kamplar, okul sonrası kulüpleri ve sporları. Kültürünü de başkaları seçer onun için. Televizyonda yalnızca masum çocuk programlarını seyredebilir. Kararı baba verir. Ve büyükler için olan tüm iyi filmler ona yasaklanır. Okuduğu kitaplar ve edebiyat çoğu zaman sıradan çocuk kitapları listesinden seçilir. Dick LeJane, Babysi İkizleri, Keklik Ailesi, Babe Ruth'un Serüvenleri, Robinson Crusoe, Lassie ve bu bıktırıncaya dek böyle sürüp gider. Bu denetlenmiş karabasandan gittikçe daha az olsa da kurtulma şansı olan çocuklar ancak orta çağ açık toplum görünüşü, sokaklarda yaşamayı hala sürdüren gecekondu ve işçi sınıfı çocuklarıdır. Başka bir deyişle yukarıda da gördüğümüz gibi bu çocukluk süreçlerinin çoğu tarihsel açıdan alt sınıflara oldukça geç ulaşmış, hiçbir zamanda gerçek anlamıyla yerleşmemiştir. Alt sınıf çocukları çok değişik yaşta insanlardan oluşan büyük aileler içinde büyürler. Aile büyük olmadığı zaman bile ana, bir, baba, ayrı kardeşler, kuzenler, yeğenler, halalar ya da teyzelerden oluşan ve hiç durmadan değişen bir akrabalar ortamı vardır. Tek tek çocuklar denetlenmek şöyle dursun görülmezler bile. Çocuklar çoğu zaman evden uzak yerlerde başıboş dolaşır ya da günün her saatinde sokaklarda oynarlar. Aile küçük olsa bile sokakta yüzlerce çocuk vardır. Bunların çoğu kendi aralarında gruplar, çeteler kurmuşlardır. 5. Dipnot. Çeteler kendi kendini yöneten tek çağdaş çocuk topluluklarıdır. Çete terimi anlaşılabilir siyasal nedenlerden ötürü kötü bir terim izlenimi uyandırır.